Merhaba, ben Yusuf. Nine Nartree Podcast'ine hoş geldiniz. Bugün bu kitabı özetleyip inceleyeceğim. Becoming Steve Jobs. Teknoloji gazetecileri Brent Schlender ve Rick Tetzeli tarafından yazılmış. Steve Jobs'un kişisel ve yönetsel dönüşümünü merkeze alan bir iş dünyası biyografisidir. Kitap, Apple'ın kurucusunu doğuştan kusursuz bir dahi ya da değişmez biçimde zor bir yönetici olarak sunmak yerine zaman içinde öğrenen bir insan olarak inceler. Ana soru şudur: genç yaşta kibirli, sabırsız ve yıkıcı kararlar verebilen Jobs, Apple'dan ayrılmak zorunda kaldıktan sonra nasıl daha etkili bir şirket liderine dönüştü? Yazarlar, Schlender'ın Jobs'la uzun yıllara yayılan görüşmelerinden ve Apple, Pixar ile Disney çevresindeki çalışma arkadaşlarının anlatılarından yararlanır. Bu nedenle kitap, yalnızca iPhone veya Macintosh gibi ürünlerin tarihini anlatmaz. Jobs'un başarısızlıklarla ilişkisini, Pixar döneminde kurduğu ortaklıkları, tasarım konusundaki tavizsizliğini ve Apple'a dönüşünde geliştirdiği yönetim anlayışını da değerlendirir. Eserin amacı, liderliği sabit bir kişilik özelliği değil, deneyim, geri bildirim ve sorumluluk yoluyla gelişebilen bir pratik olarak göstermektir. Bu kitaptan çıkarılabilecek en önemli noktaları sizinle paylaşacağım. İlk olarak Apple'dan uzaklaştırılma, yenilginin ardından gelen öğrenme dönemine dönüşür. Kitabın temel savı, Steve Jobs'un 1985'te Apple'dan ayrılmasının yalnızca dramatik bir kariyer kırılması olmadığıdır. Bu olay, onun eksiklerini daha görünür kılan ve sonraki liderlik tarzını biçimlendiren uzun bir öğrenme döneminin başlangıcıdır. İlk Apple yıllarında Jobs, ürün sezgisi ve insanları harekete geçirme gücü bakımından olağanüstüydü. Buna karşılık, ayrıntılar üzerinde aşırı denetim kurma isteği, çatışmacı tavrı ve her konuda son sözü söyleme eğilimi hem ilişkileri hem de operasyonları zorlaştırıyordu. Kitap, erken dönem başarısını açıklarken bu maliyetleri de göz ardı etmez. Next'i girişimi, Jobs'un teknoloji ve tasarım iddiasını sürdürdüğü, fakat ticari ölçek ve zamanlama konusunda sınırlarıyla karşılaştığı bir alan olarak ele alınır. Bu deneyim, büyük bir fikre sahip olmanın tek başına sürdürülebilir bir şirket kurmaya yetmediğini gösterir. Apple'a dönüşünde ise Jobs'un daha seçici davrandığı görülür. Şirketin dağılmış ürün hattını azaltması, sınırlı sayıda önceliğe odaklanması ve güçlü ekipleri daha net bir amaç çevresinde toplaması olgunlaşmanın somut sonuçlarıdır. Kitap, yenilgiyi romantikleştirmez. Daha çok, yenilginin ancak davranış değişikliği ve yeni becerilerle birleştiğinde öğretici olabileceğini savunur. İkinci olarak, Pixar, Jobs'un yaratıcı insanları yönetmek yerine desteklemeyi öğrenmesinde belirleyici olur, Becoming Steve Jobs. Pixar dönemini Jobs'un dönüşümünün en önemli laboratuvarlarından biri sayar. Jobs, George Lucas'tan aldığı küçük bilgisayar grafikleri bölümünü yıllarca finanse etmiş, şirketin hayatta kalması için önemli riskler üstlenmiştir. Ancak Pixar'ın asıl katkısı, ona yaratıcı üretimin tek kişinin emirleriyle yürümeyeceğini göstermesidir. Ed Catmull, John Lasseter ve Pixar'ın diğer yaratıcı liderleri, teknik uzmanlık ile sanatsal kararların farklı türde bilgi gerektirdiğini temsil eder. Jobs burada her ayrıntıya doğrudan müdahale eden kişi olmaktan çok, kaynak sağlayan, stratejik çerçeve kuran ve şirketin dış ilişkilerinde etkili olan bir ortak haline gelir. Toy Story'nin başarısı da bu yaklaşımın ekonomik ve kültürel değerini kanıtlar. Kitabın vurgusu, Jobs'un birdenbire yumuşak başlı bir yöneticiye dönüşmesi değildir. Yüksek standartları, ikna gücü ve sert pazarlık tarzı devam eder. Değişen nokta, kendi sezgisinin sınırlarını daha iyi kabul etmesi ve yetkin kişilerin alanına saygı göstermesidir. Bu açıdan Pixar, Apple'ın sonraki dönemindeki işbirliği kültürünü anlamak için önemlidir. Özellikle tasarım, mühendislik ve içerik üreten ekiplerin yalnızca talimat alan birimler değil, ürünün niteliğini belirleyen ortaklar olduğu fikri güçlenir. Kitap, liderliğin her sorunu bizzat çözmek değil, doğru insanların çözüm üreteceği koşulları korumak olduğunu gösterir. Üçüncü olarak, sadelik ilkesi. Yalnızca estetik değil, ürün ve şirket stratejisidir. Kitapta Jobs'un sadelik anlayışı, güzel görünen ürünler yapma arzusundan daha geniş bir anlam taşır. Onun için sadelik, kullanıcıyı gereksiz seçenekler, teknik karmaşa ve belirsiz kullanım biçimleriyle karşı karşıya bırakmamaktır. Bu yaklaşım, ürün tasarımından pazarlama diline ve şirketin önceliklerine kadar uzanır. Apple'a geri döndüğünde ürün sayısını azaltması, bu düşüncenin yönetim düzeyindeki en açık örneğidir. çok sayıda dağınık proje yerine sınırlı sayıda güçlü ürüne yatırım yapmak. Ekiplerin dikkatini toplar ve müşterinin ne satın aldığını anlamasını kolaylaştırır. Kitap, bu tercihlerin arkasında disiplinli bir eleme süreci bulunduğunu ima eder. Sadelik, her özelliği eklemek değil, hangi özelliklerin deneyimi bozacağını ayırt etmektir. Bu nedenle Jobs'un hayır deme kapasitesi, yenilik kadar önemli bir yönetsel araçtır. Tasarımda görünmeyen ayrıntılara verilen önem de aynı mantığa bağlanır. Bir ürünün dış görünüşü kadar, kullanıcının doğrudan görmediği parçalarının da özenli olması gerektiği düşüncesi, kalitenin bölünemez olduğu inancını yansıtır. Bununla birlikte kitap, sadeliğin kolay elde edilen bir sonuç olmadığını gösterir. Karar sayısını azaltmak, teknik, ticari ve yaratıcı talepler arasında zor seçimler yapmayı gerektirir. Böylece Jobs'un estetik tutumu, Apple'ın odaklanma ve farklılaşma stratejisinin işleyen bir parçası olarak açıklanır. Dördüncü olarak, vizyon. Gerçeklikten kopmak değil, henüz görünmeyen ihtiyacı somutlaştırmaktır. Becoming Steve Jobs. Jobs'un en ayırt edici yönlerinden birini, insanların henüz talep etmediği deneyimleri hayal edebilme becerisi olarak ele alır. Bu yaklaşım, yalnızca mevcut pazar araştırmalarına dayanarak hareket eden şirket anlayışından ayrılır. Jobs, tüketicilerin hangi teknik özelliği istediğini tek tek sormaktan çok, teknoloji ile tasarımın birleştiği yerde daha bütünlüklü bir kullanım deneyimi tasarlamaya çalışır. Macintosh, iPod ve daha sonra iPhone çevresindeki düşünce bu çerçevede okunabilir. Ancak kitap, vizyonu tek başına gizemli bir deha niteliğine indirmez. Jobs'un etkisi, güçlü sezgilerini ürün geliştirme, marka anlatısı, tedarik, yazılım ve donanım arasındaki bağlantılara uygulamasından gelir. Bir ürünün başarılı olması için yalnızca teknik olarak çalışması yetmez. Kullanımı anlaşılır olmalı, görünüşü güven vermeli ve şirketin sunduğu daha geniş ekosisteme oturmalıdır. Jobs'un gerçeklik algısını zorlayan tavrı bazen çalışanlar için yorucu ve sert olabilmiştir. Yazarlar bu gerilimi tamamen görmezden gelmez. Buna rağmen yüksek beklentilerin kimi zaman ekipleri alışılmış çözümlerin ötesine taşıdığına dikkat çekerler. Buradaki pratik ders, liderlerin keyfi iyimserlikle hareket etmesi değildir. Değerli vizyon, imkansız görünen bir hedefi tarif ettikten sonra onu ürün, ekip ve uygulama kararlarıyla sınanabilir hale getirebilme yeteneğidir. Jobs'un sonraki dönem başarısı, bu hayal gücünü daha güçlü bir organizasyonel uygulamayla birleştirmesinde yatar. Son olarak, değişmeyen yoğunluk. Değişen yönetim biçimiyle Apple'ın ikinci dönemini açıklar, kitap, Steve Jobs'un sonraki yıllardaki başarısını kişiliğinin tümüyle değişmesine bağlamaz. Onun yoğunluğu, kalite talebi, rekabetçiliği ve ürünlere karşı duygusal bağlılığı büyük ölçüde sürer. Değişen şey, bu özellikleri insanları ve kurumları yönlendirmek için kullanma tarzıdır. Genç Jobs çoğu zaman kendi fikrinin üstünlüğünden eminken, daha sonraki dönemde çevresindeki uzmanların bilgisinden daha fazla yararlanır. Tim Cook'un operasyon alanındaki rolü, Johnny Ive'nin tasarım liderliği ve Pixar çevresinden edinilen işbirliği deneyimi. Apple'ın dönüşümünü tek kişinin hikayesi olmaktan çıkarır. Jobs hala kararları keskin biçimde sadeleştiren, hedefleri yükselten ve ürün deneyimi konusunda taviz vermeyen bir liderdir. Fakat daha etkili biçimde yetki dağıtır, doğru kişileri seçer ve şirketin enerjisini birkaç öncelikte toplar. Bu ayrım önemlidir çünkü kitap liderlikte empatiyi yalnızca nazik davranmak şeklinde ele almaz. Empati, uzmanların neye ihtiyaç duyduğunu, müşterinin neyi karmaşık bulacağını ve kurumun hangi anda odağını kaybettiğini anlayabilmeyi de içerir. Yazarların portresi kusursuz bir insan portresi değildir. Jobs'un zorlayıcı taraflarının devam ettiğini kabul eder. Buna rağmen, olgunlaşmanın ölçütünü kişisel kusurların tamamen silinmesi değil, bu kusurların etkisini sınırlayacak ilişkiler ve çalışma yöntemleri kurabilmek olarak değerlendirir. Bu yaklaşım, Apple'ın yeniden yükselişini daha inandırıcı ve daha insani biçimde açıklar. Sonuç olarak, bu kitap, teknoloji tarihine, girişimciliğe, ürün geliştirmeye ve kurumların nasıl toparlandığına ilgi duyan okurlar için özellikle uygundur. Steve Jobs hakkında temel bilgi sahibi olanlar, burada yalnızca bilinen ürün lansmanlarının tekrarını değil, onun Apple'dan ayrılışıyla dönüşü arasındaki gelişim çizgisini bulur. Yönetici adayları ve kurucular açısından kitabın en yararlı yanı, karizma ile etkili liderliğin aynı şey olmadığını göstermesidir. Güçlü bir vizyon ancak öncelik belirleme, uzmanlara alan açma, başarısızlıktan ders çıkarma ve uygulama disipliniyle kalıcı sonuç üretir. Tasarım veya ürün ekiplerinde çalışanlar da sadeliğin yüzeysel bir minimalizm değil, zor seçimler gerektiren bir strateji olduğunu görebilir. Benzer Jobs biyografilerinden ayrıldığı nokta, karakterin sertliğine ya da başarılarının görkemine tek başına odaklanmamasıdır. Schlender'ın uzun yıllara dayanan gözlemleri ve çok sayıda yakın çalışma arkadaşının anlatımı, Jobs'u sabit bir efsane olarak değil, çelişkileri olan ve öğrenen bir lider olarak ele alma imkanı verir. Bu bakış, kitabı ne bir övgü metnine ne de yalnızca eleştirel bir portreye dönüştürür. Eserin sınırlılığı, Jobs hayattayken tamamlanmış doğrudan bir anlatı olmamasıdır. Yine de Apple, Pixar ve Disney çevresinden gelen tanıklıkları bir araya getirerek dengeli bir bağlam kurar. Sonuç olarak kitap, başarının arkasındaki kişisel dönüşümü, ürün sezgisini ve kurumsal öğrenmeyi birlikte inceleyen güçlü bir iş biyografisidir. Destek olmak isterseniz Branchlender kitabı podcast açıklamasında paylaştığım Amazon bağlantısından satın alabilirsiniz. Kitabı okuduktan sonra düşüncelerinizi benimle paylaşmayı unutmayın. Görüşmek üzere.